Ayrım 33, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 439. 33. kısım. Georg Schäpers tarafından serbest bırakılan Jan Klein, Pretoria'daki evden Franz Malan'ı aradı. Telefonlarının dinlendiğinden emindi. Ama Güney Afrika'nın dört bir yanındaki özel güvenlik iletişim merkezlerinden sorumlu, BOS özel ajanlarının dışında kimsenin bilmediği bir telefonu daha vardı. Aslında yasal olarak var olmayan birçok telefon hattı bulunuyordu. Franz Malan çok şaşırdı. Jan Klein'in serbest bırakıldığından haberi yoktu. Malan'ın telefonunun da dinlenmesinden kuşkulandığı için Jan Klein daha önceden saptanan şifreyi kullanarak Franz Malan'ın ağzından duyulmaması gereken bir şeyi kaçırmasını önlemişti. Sonra da Malan yanlış numara diyerek telefonu kapatmıştı. Jan Klein Horst'u aradığını söylemiş ve Malan'da yanlış numara olduğunu söyleyerek kapatmıştı. Franz Malan telefon kapandıktan sonra bunun ne anlama geldiğini anlamak için hemen özel şifre listesine bakmıştı. Bu telefondan 2 saat sonra listede bulunan telefon kulübelerinden birinden kendisiyle bağlantı kurulacağı anlamına geliyordu. Jan Klein tutukluyken nelerin olduğunu bir an önce öğrenmek için can atıyordu. Franz Malan sorumluluğu üstlenmeyi sürdürmeliydi. Jan Klein onun yeteneklerinden hiçbir zaman kuşku duymazdı. Ama yine de Franz Malan'la doğrudan bir bağlantı kurmanın ya da büyük bir olasılıkla Sikozi Tısıki'nin bulunduğu Hammanskral'daki eve gitmenin çok tehlikeli olacağını biliyordu. Jan Klein arabasıyla evinin kapısına geldiğinde bir arabanın kendisini izlediğini fark etmişti. Başka bir arabanın da ileride olabileceğini tahmin etmesine karşın bunu umursamadı. Telefon kulübesinin önünde durduğunda arabadakilerin çok şaşırıp meraklanacağından emindi. Bunu hemen ilgili yerlere bildireceklerdi. Ama telefonda konuşulanları asla öğrenemeyeceklerdi. Jan Klein, Sikozi Tısıki'nin gelmiş olduğunu duyunca şaşırdı. Konovalenko'dan bir haber çıkma işine de çok şaşırıyordu. Planlarına göre Konovalenko, Sikozi Tısıki'nin Güney Afrika'ya doğru yola çıktığını bildirecekti. Bu da ülkeye geliş saatinden en geç 3 saat önce yapılmalıydı. Jan Klein, Franz Malan'a 1-2 talimat verdi. Ertesi gün birbirlerini daha önceden saptanan telefon kulübelerinden arayacaklarını söyleyerek telefonu kapattılar. Jan Klein, Franz Malan'ın sesinin gergin olup olmadığını kestirememişti. Malan yine her zamanki gibi tedirgindi. Telefonu kapattıktan sonra da yemek yemek için Pretoria'daki pahalı lokantalardan birine gitti. Shepherds'ın peşine taktığı gölgesinin daha sonra amirine yüklü bir harcama listesi uzattığında Shepherds'ın yüz ifadesini çok merak ederek buna için için güldü. Yemek salonunun diğer ucundaki masalardan birinde oturan adamı görebiliyordu. Jan Klein, Shepherds'ın Güney Afrika'da yaşamayı hak etmediğine çoktan karar vermişti. Jan Klein zaman zaman tüm bu işe lanet ediyordu ama geriye dönüşü de yoktu. Boerler savaşı yitirmişlerdi. Toprakları beyazlara artık ayrıcalıklı yaşamlarını sürdürmelerine izin vermeyen zencilere geçecekti. Jan Klein bu olumsuz düşünceyi hiçbir zaman kafasından çıkarıp atamıyordu. Ama kısa bir süre sonra kendini kontrol altına alarak olumlu şeyler düşünmeye çalıştı. Bir anlık bir zayıflıktan başka bir şey değil bu dedi kendi kendine. İngiliz asıllı Güney Afrikalıların bizlere olumsuz yaklaşımlarından etkileniyorum zaman zaman. Onlar ülkenin gerçek ruhunun bizde olduğunu biliyorlar. Tanrı ve tarih tarafından seçilen insanlar onlar değil, bizler olduğumuz için de sürekli olarak bizleri kıskanıp duruyorlar. Hesabı ödedi. Kendisini izleyen aşırı şişman adamın masasının yanından geçerken gülümsedi ve sonra da eve doğru yola koyuldu. Dikiz aynasından başka bir arabanın peşine takıldığını fark etti. Arabasını garaja bırakırken bir yandan da kendisine kimin ihanet ettiğini ve Shepherds'a bu bilgileri kimin verdiğini düşünüyordu. Bir kadeh şarap alarak oturma odasına gitti. Perdeleri çekti. Bir tabloyu aydınlatan gizli ışığın dışında tüm lambaları söndürdü. Loş ışıkta her zaman daha iyi düşünürdü. Shepherds'la birlikte geçirdiği günler ülkedeki rejimden eskisinden daha fazla nefret etmesine neden olmuştu. Haber alma örgütünün sadık ve güvenilir bir elemanı olarak ülkenin düzenini yıkma girişimiyle suçlanarak gözaltına alınmasından ötürü kendini çok aşağılanmış hissediyor ve bu duygudan kendini kurtaramıyordu. Oysa o bu suçlamaların tam tersini yapıyordu. Kendisi ve örgüt olmasaydı ülkenin düzeni gerçekten yıkılacaktı. Oturma odasında oturmuş bir yandan bunları düşünüp şarabını yudumlarken, bir yandan da Nelson Mandela'nın kesinlikle ölmesi gerektiğine daha çok inanmaya başlamıştı. Bunu artık bir suikast olarak değerlendirmiyor, tersine kendisinin temsil ettiği yazılı olmayan anayasa doğrultusunda gerçekleştirilecek bir uygulama olarak görüyordu. Tedirginliğini arttıran bir başka konu daha vardı. Başkanın özel kalem müdürü kendisini arayıp Shepherds'a birilerinin bilgi sızdırdığını söylediği anda gerçeği görmüştü. Ian Klein'e yakın biri ona ihanet etmişti. Bunun kim olduğunu mutlaka öğrenmesi gerekiyordu. Hem de hiç zaman yitirmeden. Franz Malan'ın da araştırılması gereken kişilerin arasında olması tedirginliğini daha da arttırıyordu. Hem onun hem de örgütün diğer üyelerinin araştırılması gerekiyordu. Bunların dışında Boss'taki iş arkadaşlarından bazıları bilinmeyen nedenlerden ötürü onu ele vermeye karar vermiş olabilirlerdi. Loş odada uzunca bir süre oturarak bunu kimin yaptığını bulup çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Tüm iş arkadaşlarını gözden geçirdi. Kendisini ele vererek kimin ne kazanabileceğini, kendisinden kimin bu denli nefret ettiğini sordu kendi kendine. Kuşkulandığı kişilerin sayısını 16'dan 8'e indirdi. Sonra da yeniden düşünmeye başladı. Her defasında kuşkulların sayısı azalıyordu. Sonunda ortada kuşkulanacak kimse kalmadı. Dolayısıyla da sorusu yanıtsız kaldı. İşte tam o sırada ilk kez aklına bu köstebeğin Miranda olabileceği geldi. Ancak o zaman ailesinin de bu köstebeklerin arasında olabileceği olasılığı kafasına dank etti. Bu düşünceyle birlikte tüm bedeninin kas katı kesildiğini fark etti. Böyle bir şey olamaz, olanaksız dedi kendi kendine. Ama yine de kuşku tohumları ekilmişti ve artık onlarla yüzleşmekten başka bir seçeneği de yoktu. Yanıldığından emin olmak istiyordu. Miranda ile Matilda'nın kendisine yalan söyleyemeyeceğini, söylerlerse hemen fark edeceğini düşünüyordu. Peşine düşenleri bir şekilde atlatarak Bezui'den Hood'a gidip Miranda ile Matilda'yı ziyaret etmeliydi. Aradığı yanıt ikisinde olabilirdi. Bu düşünceleri bir kenara atarak para koleksiyonunun üstünde yoğunlaşmaya çalıştı. Madeni paraların güzelliği ve tahmini değerleri her zaman Ian Klein'i sakinleştirirdi. Eski parlak bir altın parayı aldı. Bu eski Kruger parasıydı ve Güney Afrika gelenekleri gibi eskimeyen bir paraydı. Parayı lambanın ışığına doğru kaldırınca üzerindeki belli belirsiz lekeyi gördü. Madeni paraları temizlediği bezi alarak para eskisi gibi parlayıncaya değin sildi. 3 gün sonra çarşamba günü akşama doğru Miranda ile Matilda'yı görmek için Bezui'den Hood'a gitti. Peşinden ayrılmayan gölgelerinin kendisini Johannesburg'a kadar izlemelerini istemediğinden onlardan Pretoria'da kurtulmaya karar vermişti. Basit bir iki manevra Shepherds'ın adamlarının serseme dönmesine yetmişti. Gölgelerinden kurtulmasına karşın yine de Johannesburg'a giden otoyolda sürekli olarak dikiz aynasından arkasını denetliyordu. İzlenmediğinden iyice emin olmak için Johannesburg'un iş merkezinde birkaç tur attı. İyice emin olduktan sonra kendisini Bezui'den Hood'a götürecek yola saptı. Hafta ortasında onları ziyaret etmesi alışılmışın dışındaydı. Üstelik geleceğine haber de vermemişti. Bu onlar için bir sürpriz olacaktı. Eve gelmeden önce bir markette durarak akşam yemeği için alışveriş yaptı. Evin bulunduğu sokağa saptığında saat 5:30'tu. Önce yanlış gördüğünü sandı. Sonra da kaldırıma çıkan adamın Miranda ile Matilda'nın evinden çıktığını fark etti. Zenci bir adam. Yolun kenarında durarak kendisine doğru yürüyen karşı kaldırımdaki adama baktı. Adamın kendisini görmemesi için arabanın her iki güneşliğini de indirip dikkatle adamı inceledi. Birden onu tanıdığını fark etti. Bu uzun zamandan beri peşinde olduğu adamdı. Henüz kanıtlayamamalarına karşın boz dükkanlara ve lokantalara yapılan bombalı saldırılardan Afrika Ulusal Kongresi'nin en ırkçı kanadına ait bir grubu sorumlu tutuyordu. Adam Martin, Steve ya da Richard takma adlarını kullanırdı. Ian Klein köşeyi dönen adamın arkasından baktı. Donup kalmıştı. Ama kendini toparlaması uzun sürmedi. Artık geriye dönüşü yoktu. Ciddiye almak istemediği kuşkuları doğru çıkmıştı. Kuşkulandığı kişileri inceleyip sonunda kuşkulanacağı kimse kalmadığında doğru yolda olduğunu fark etti. Geriye tek bir olasılık kalmıştı, o da Miranda'ydı. Bu hem gerçek hem de gerçek dışı bir şeydi. Bir an yüreğinin daraldığını hissetti, sonra kendini toparladı. Öfkesi her geçen saniye daha da artıyordu. Sevgisi bir an içinde nefrete dönüşmüştü. Matilda'dan değil ama Miranda'dan nefret ediyordu. Matilda'yı annesinin ihanetine uğramış masum biri olarak değerlendiriyordu. Direksiyona sıkı sıkı sarıldı. Sakinleşmeden eve gitmeyecekti. Denetimden çıkmış bir öfke zayıflığın göstergesinden başka bir şey değildi. Bunu da ne Miranda'nın ne de kızının önünde sergilemeye niyeti yoktu. Jan Klein anlayamıyordu. Anlayamadığı için de kendine çok kızıyordu. Tüm yaşamını düzensizliğe karşı savaşmaya adamıştı. Ona göre düzensizlik belirsizlikti. Uzunca bir süre arabada oturdu. Hava kararmaya başlamıştı. Kendini tam anlamıyla sakin hissettiğinde de arabayı evin önüne yanaştırdı. Oturma odasının büyük penceresinin önünde belli belirsiz bir hareket gözüne ilişti. Yiyecek torbalarını alarak bahçe kapısından içeri girdi. Miranda kapıyı açtığında ona gülümsedi. Bir an için her şeyin yalnızca bir düş ürünü olmasını istedi. Ama artık neyin gerçek, neyin gerçek dışı olduğunu çok iyi biliyordu. Ve bunların arkasında nelerin yattığını da öğrenmek istiyordu. Odanın içindeki karanlıktan ötürü Miranda'nın yüz hatlarını tam olarak göremiyordu.
''Sizleri görmeye geldim.'' dedi. ''Sürpriz yapmak istedim.''
''Daha önce hiç sürpriz yapmazdın.'' dedi Miranda. Miranda'nın yüz hatlarını daha net görmek istiyordu. Acaba evden çıkan adamı gördüğünden mi kuşkulanıyordu? Tam o sırada Matilda odasından çıktı. Hiçbir şey söylemeden ona baktı. ''Annesinin bana ihanet ettiğini biliyor. Sessiz kalmanın dışında annesini başka nasıl koruyabilir ki?'' Yiyecek torbalarını masanın üzerine koyup ceketini çıkardı. ''Buradan gitmeni istiyorum.'' dedi Miranda. Önce yanlış duyduğunu sandı. Ceketi elinde başını çevirip baktı. ''Gitmemi istediğini mi söylüyorsun?''
''Evet.''
Ceketini elinden bırakmadan önce bir süre ceketine baktı. Sonra da Miranda'nın yüzüne tüm gücüyle bir tokat attı. Miranda dengesini yitirerek yere düştü. Ayağa kalkmak için çabalarken Jan Klein onu bluzundan çekip ayağa kaldırdı.
''Gitmemi istiyorsun ha?'' dedi soluk sola. ''Eğer buradan gidecek biri varsa o da sensin. Ama sen de bir yere gidemeyeceksin.''
Miranda'yı sürükleyerek oturma odasına götürüp kanepeye fırlattı. Matilda annesine yardım etmek için öne fırladı. Ama Jan Klein avazı çıktığı kadar bağırarak ona bu işe karışmamasını söyledi. Bir sandalye çekerek Miranda'nın karşısına geçip oturdu. Odanın içindeki karanlık birden sinirine dokunmuştu. Ayağı fırlayarak bulabildiği tüm ışıkları yaktı. Ancak o zaman Miranda'nın burnundan ve ağzından kan aktığını fark edebildi. Sandalyesine oturarak dik dik Miranda'ya baktı.
''Evinden az önce bir adam çıktı.'' dedi. ''Zenci bir adam. Burada ne arıyordu?''
Miranda yanıt vermedi. Ona bakmadı bile. Yüzünden yere damlayan kana da bakmıyordu. Jan Klein tüm bunların zaman kaybından öte bir şey olmadığına karar verdi. Ne yapmış olursa olsun ya da ne söylerse söylesin, Miranda'nın kendisine ihanet ettiği açıkça ortadaydı. Jan Klein onu ne yapacağını bilemiyordu. Hiçbir intikam yeterli olmayacaktı. Matilda'ya baktı. Genç kız kıpırdamadan duruyordu. Yüzünde babasının hiç tanık olmadığı garip bir ifade vardı. Jan Klein bunun ne olduğunu çıkaramıyordu. Kendini güvensiz hissetmeye başlamıştı. Bir süre sonra Miranda'nın kendisine baktığını fark etti.
''Hemen şimdi buradan çıkıp gitmeni istiyorum.'' dedi. ''Ve bir daha asla beni görmeye gelmeni istemiyorum. Burası senin evin. Biz taşınırız. Sen burada kalırsın.''
''Bana kafa tutuyor.'' diye geçirdi içinden. ''Buna nasıl cesaret edebiliyor?'' Öfkesinin kabardığını hissetti. Miranda'ya vurmamak için kendini güç tuttu.
''Kimse bir yere gitmiyor.'' dedi. ''Bana nelerin olup bittiğini anlatmanı istiyorum.''
''Ne öğrenmek istiyorsun?''
''Benim hakkımda kimlerle konuştuğunu, onlara neler anlattığını ve bu davranışlarının nedenini.''
Miranda Jan Klein'in gözlerinin içine baktı. Burnunun ve ağzının kanaması durmuştu.
''Onlara burada kaldığın geceler ceplerinde bulduklarımı verdim. Uykunda konuştuklarını önemli olabilir diye düşünerek bir kenara yazdım. Umarım tüm bunlar başına büyük belalar açar.''
Garip bir ses tonuyla konuşmuştu. Jan Klein bu ses tonunun aslında onun kendi sesi olduğunu, onca yıldır kullandığı ses tonunun ise yapay olduğunu fark etti. Her şey yapaydı aslında. Bunca yıllık ilişkilerinin gerçek olmadığını hissediyordu. ''Ben olmasaydım nasıl yaşardın, hiç düşündün mü?'' diye sordu. ''Belki de ölürdüm.'' diye karşılık verdi. ''Ama kesinlikle çok daha mutlu olurdum.'' ''Seni gecekondu mahallesinden çekip çıkardım.'' Ama burada hiç mutlu olmadık. Kızımı bu konuya katma. Jan Klein, sen bir çocuğun babasısın ama senin bir kızın yok. Kendi felaketinin dışında senin hiçbir şeyin yok. Masanın üstünde aralarında bir küllük duruyordu. Artık sözcüklerin kendisine bir yararı olmadığının farkına varan Jan Klein, küllüğü alarak var gücüyle Miranda'nın kafasına fırlattı. Miranda hemen başını eğdi, küllük kanepeye isabet etti. Jan Klein sandalyesinden fırladı, masayı bir kenara itti, küllüğü alarak Miranda'nın başına hızla vurdu. Tam o sırada da bir tıslama sesi duydu. Annesinin yanına koşan Matilda'ya baktı, kenetlenmiş dişlerinin arasından tıslıyordu. Jan Klein kızının ne söylediğini anlayamıyordu ama elindeki tabancayı gördü. Matilda ateş etti, kurşun göğsüne isabet etmişti. Jan Klein yere düştükten kısa bir süre sonra kendinden geçti. Miranda ile Matilda ona bakıyorlardı. Jan Klein onları bulanık görüyordu. Bir şey söylemeye çalıştı, elinden sabun köpüğü gibi kayan yaşamına tutunmak istedi ama tutunacak bir şey kalmamıştı artık. Hiçbir şey yoktu. Miranda içinde bir rahatlama duygusu duymamıştı ama korkmuyordu da. Sırtını cesede dönen kızına baktı, uzanıp tabancayı aldı. Sonra da adının Shepherds olduğunu söyleyen ve kendilerini görmeye gelen adamı aradı. Adamın telefon numarası telefonun yanında duruyordu. Bunları neden yaptığını şimdi daha iyi anlıyordu. Adının Judith olduğunu söyleyen bir kadın telefonu açtı. Sonra da seslenerek kocasını telefona çağırdı. Adam Bezuiden Hoot'a hemen geleceğini söyleyerek kendisi gelinceye kadar hiçbir şey yapmamaları gerektiğini ekledi sözlerine. Judith'e akşam yemeğini ertelemek zorunda olduğunu söyledi ama nedenini açıklamadı ve Judith merakını bastırmak zorunda kaldı. Daha geçen gün bu özel görevinin çok yakında sona ereceğini söylemişti. Sonra da her şey eski haline dönecek ve karısıyla birlikte beyaz aslanın yine aynı yerde durup durmadığına bakmak için Kruger'e gidecekler ve aslandan hala korkup korkmadıklarını denetleyeceklerdi. Borslap'a ulaşmak için birkaç yere telefon etmek zorunda kaldı. Bulduğunda ise gideceği evin adresini verdi ve kendisinden önce gitmemesini söyledi. Betsuiden Hoot'a geldiğinde Borslap arabasının yanında durmuş onu bekliyordu. Kapıyı Miranda açtı, oturma odasına gittiler. Shepherds elini Borslap'ın omzuna koydu. ''Şu yerde yatan adam Jan Klein'' dedi. Borslap şaşkınlıkla ona baktı. Jan Klein ölmüştü. Yüzünün öylesine solgun ve iskelet gibi kemikli olması doğrusu çok şaşırtıcıydı. Shepherds korkunç bir öykünün mü yoksa trajik bir olayın mı sona erdiği konusunda ikircikliydi. Bunun yanıtını henüz bilmiyordu. ''Bana vurdu.'' dedi Miranda. ''Ben de onu ateş ettim.'' Bunu söylediği anda Shepherds Matilda'yı fark etti. Annesinin söylediklerine şaşırmış gibi bir hali vardı. Shepherds Jan Klein'i öldürenin o olduğunu anladı. Miranda'nın yüzündeki kan izlerinden feci şekilde dövüldüğü anlaşılıyordu. Acaba Jan Klein başına gelenleri anlayabilmiş miydi? Öleceğini, tabancayı kendisine doğrultanın kızı olduğunu anlayabilmiş miydi acaba? Hiçbir şey söylemeden Borslap'a kendisini izlemesini işaret etti. Mutfağa girdiklerinde kapıyı arkalarından kapattı. ''Nasıl yapacağını bilmiyorum ama'' dedi. ''Cesedi derhal buradan çıkarmanı ve intihar süsü vermeni istiyorum.'' Jan Klein tutuklanıp sorguya çekildi. Bu da onun gururunu fena halde etkiledi. Şerefini korumak amacıyla da intihar etti. Bunlar oldu. Haber alma örgütünü ilgilendiren olayların kapanması o kadar da güç bir iş değildir. Bu konuyla hemen şimdi ilgilenmeni istiyorum.
''İşimi tehlikeye atmış olurum ama'' dedi Borslap.
''Hiçbir şeyin tehlikeye atılmayacağına söz veriyorum.'' dedi Shepherds. Borslap gözlerini uzunca bir süre ondan ayırmadı.
''Bu kadınlar da kimin nesi?''
''Sen onları hiç görmedin.'' dedi Shepherds.
''Her şey Güney Afrika'nın güvenliğiyle ilgili değil mi?'' diye sordu alaycı bir sesle Borslap.
Shepherds ''Evet'' diye cevap verdi. ''Haklısın.''
''Bu da başka bir yalan.'' dedi Borslap. ''Ülkemizde 24 saat boyunca herkes birbirine yalan söylüyor. Sistem çöktüğünde ne olacak?''
bir suikast girişimini neden önlemeye çalıştığımızı sanıyorsun?
Borsa başını yavaşça salladı.
Peki, söylediklerinizi yapacağım dedi.
Tek başına.
Beni kimse görmeyecek. Cesedi kent dışına bir yerlerde bırakacağım. Ve bu soruşturmadan da ben sorumlu olacağım.
Onlara söyleyeyim de dedi Shepherds. Geri geldiğinde sana kapıyı açsınlar.
Borslap evden çıktı. Miranda Young Klein'ın cesedini battaniyeyle örttü. Shepherds birden çevresindeki tüm yalan dolandan sıkıldığını ve bıktığını hissetti.
Onu kızınızın vurduğunu biliyorum dedi ama bu önemli değil. En azından benim açımdan. Eğer sizin için önemliyse bu sorunu kendi içinizde çözmeniz gerekecek. Ceset bu akşam bu evden çıkarılacak. Az önce benimle beraber buraya gelen polis memuru cesedi alacak. Bunun bir intihar olduğunu açıklayacak. Hiç kimse tam olarak ne olduğunu asla öğrenemeyecek. Bu konuda size garanti verebilirim.
Shepherds Miranda'nın gözlerinde bir şaşkınlık belirtisi fark etti.
Bir bağlamda belki gerçekten de intihar etmiş sayılır dedi. Onun gibi yaşantısı olan bir insan zaten başka türlü davranamazdı.
Ağlayamıyorum bile dedi Miranda. Hiçbir şey hissetmiyorum.
Matilda birdenbire ondan nefret ediyordum dedi.
Shepherds onun ağladığını fark etti. Bir insan öldürmek hiç de kolay değil diye geçirdiği içinden. Nedenli nefret ederse etsin, kendini nedenli çaresiz hissederse hissetsin, yine de ruhu asla iyileşmeyecek bir yara alıyor insanın. Ne de olsa o babasıydı. Elbette babasını kendisi seçmedi ama yine de babasıydı.
İki kadının yalnız kalmaya gereksinimi olduğunun bilincinde gitmeye hazırlandı. Miranda geri gelmesini rica ettiğinde de buna karşı çıkmadı.
''Buradan taşınacağız.'' dedi Miranda.
''Nereye gideceksiniz?''
Miranda kollarını iki yana açtı.
''Buna ben tek başıma karar veremem.'' dedi. ''Matilda'nın karar vermesi belki de daha iyi olur.''
Shepherds akşam yemeği için evine gitti. Yemek boyunca çok düşünceliydi. Judith bu özel görevinin daha ne kadar süreceğini sorduğunda kendini suçlu hissetti.
''Yakında bitecek.'' dedi.
Gece yarısından az önce Borslap telefon etti.
Young Klein'in intihar ettiğini haber vermek istedim dedi. Yarın sabah Johannesburg'la Pretoria arasındaki bir otoparkta cesedini bulacaklar.
Artık kim güçlü diye geçirdi içinden Shepherds. Örgütü şimdi kim yönetecek bakalım.
Müfettiş Borslap Johannesburg'un en eski mahallelerinden Kensington'da oturuyordu. Karısı orduda gece hemşiresiydi. Üç çocuğu da evden ayrıldığından Borslap hafta arası akşamları evde genellikle yalnız oluyordu. Eve geldiğinde genellikle çok yorgun olduğundan televizyon izlemenin dışında bir şey yapacak gücü kalmıyordu. Bazen de bodrum katında oluşturduğu hobi odasına giderdi. İnsan şekilleri yapardı. Bunu babasından öğrenmişti ama onun kadar yetenekli değildi bu konuda. Ama siyah bir kağıda insan yüzleri çizerek onları dikkatle kesmek Borslap'ı çok rahatlatıyordu. O akşam Young Klein'i bir süre önce bir cinayetin işlendiği otoparka götürüp bıraktığında kendini oldukça tedirgin hissetmişti. Bu kez çocuklarının yüzlerini kesecekti ama Shepherds'la geçirdiği son birkaç günlük çalışma aklından hiç çıkmıyordu. Aslında genç savcıyla birlikte çalışmaktan çok memnun kalmıştı. Shepherds zeki ve dinamik biriydi, hatalarını kabul ederdi. Ama Borslap yine de onun gerçek görevinin ne olduğunu çok merak ediyordu. Bunun Nelson Mandela'ya yapılacak bir suikast girişimiyle ilgili olduğunun farkındaydı. Ama bu suikast girişiminin içinde Young Klein'ın olduğunun dışında da fazla bir şey bilmiyordu. Shepherds pazartesi sabahı İsveç'ten gelen o garip telex mesajını görünce hemen kollarını sıvadı. Birkaç saat sonra Victor Mabasha'nın kayıtlarını buldular ve onun profesyonel bir katil olduğu ortaya çıktığında ise heyecan doruk noktasına ulaşmıştı. Victor Mabasha hiç mahkum olmamıştı. Onunla ilgili kayıtları okuyunca delikanlının son derece zeki olduğu ve işini çok dikkatli yaptığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Durban yakınlarında Umtata kasabasının hemen dışındaki Entibane köyünde oturduğunu saptadılar. 3 Temmuz için alınması gereken önlemleri anında arttırdılar. Borslap hemen Umtata'daki meslektaşlarıyla bağlantı kurdu ve gözlerini Victor Mabasha'dan ayırmamalarını istedi. Aynı gün öğleden sonra Shepherds'la Borslap oraya gittiler. Bölge polisine katılarak Şafak'la birlikte Victor Mabasha'nın gecekondusuna baskın düzenlediler. Gecekonduda kimse yoktu. Shepherds düş kırıklığını saklamakla zorlanıyordu ve Borslap bundan sonra ne yapacaklarını merak ediyordu. Johannesburg'a geri döndüler ve Victor Mabaşa'nın bulunması için tüm olanaklarını seferber ettiler. Medyaya konuyla ilgili haberlerin sızmaması için gereken önlemleri aldılar. Zaman aleyhlerine işliyordu ve aradıkları adama ilişkin en küçük bir ipucu bile bulamamışlardı. Jan Klein de ölmüştü. Borslap esneyerek makası masanın üstüne bırakarak gerindi. Ertesi gün her şeyi yeniden başlayacağız diye geçirdi içinden. Önemli gün ister 12 Haziran isterse 3 Temmuz olsun, daha vakit vardı. Borslap Cape Town'u gösteren ipuçlarına Shepherds kadar güvenmiyordu. Ama onun ulaştığı sonuçları da göz önünde tutmaktan yanaydı. 28 Mayıs Perşembe sabahı saat 8'de Shepherds Borslap'la buluştu. Jan Klein bu sabah saat 6 civarında bulundu dedi Borslap. Motosikletli bir genç otoparkta durunca cesedi görmüş ve hemen polise haber vermiş. Olay yerine giden ilk polis arabasıyla bağlantı kurdum. Jan Klein'in intihar ettiğini ileri sürdüler. Shepherds başını evetlercesine salladı. Müfettiş Borslap'ı asistan olarak istemekle akıllıca bir seçim yapmış olduğunu görüyordu. 12 Haziran'a 2 hafta var dedi. 3 Temmuz'a da yaklaşık bir ay. Yani Victor Mabaşa'nın izini sürmek için hala zamanımız var. Ben polis değilim ama bunun bir hayli uzun bir zaman olduğunu düşünüyorum.
Olabilir de olmayabilir de dedi Borslap. Victor Mabaşa deneyimli bir katil. Uzun bir süre ortaya çıkmayabilir. Bir köyde gizlenebilir ve onu asla bulamayabiliriz.
Bulmak zorundayız diye karşı çıktı Shepherds. Bana verilen yetkinin sınırsız kaynaklar içerdiğini unutma.
Bu onu bulmak için iyi bir yöntem değil dedi Borslap. Soveto'yu tepeden tırnağa araması için orduyu seferber edebilir. Sonra da paraşütçü birliklerini yollayabilirsin. Ama onu yine de bulamayabilirsin. Öte yandan da bir de ayaklanmayla başa çıkmak zorunda kalırsın.
Shepherds peki sen ne düşünüyorsun diye sordu.
50 bin rantlık bir ödül koy dedi. Ondan sonra da yeraltı dünyasına Victor Mabaşa'ya ilişkin bilgi verecek kişiye bunun bedelini ödemeye hazır olduğumuz haberini yay. Bu da bizi onu yakalama şansını verir.
Shepherds onu kuşkuyla süzdü. Polis işini böyle mi halleder?
Her zaman değil ama ara sıra.
Shepherds omuz silkti.
Bu tür şeyleri bilen sensin dedi. Ben işin para kısmıyla ilgilenirim. Haber bu akşam gerekli yerlere sızacak.
Shepherds dikkatini Durban'a çevirdi. En kısa zamanda Nelson Mandela'nın konuşacağı stadyumu incelemeliydiler. Yerel polisin ne tür güvenlik önlemleri alacağını öğrenmeliydiler. Victor Mabaşa'yı bulamazlarsa nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin bir strateji saptamaları gerekiyordu. Borslap Shepherds'ın diğer alternatifi Durban kadar ciddiye almayışından endişe duyuyordu. Bu konuda bir şey söylemedi ama Cape Town'daki meslektaşlarından biriyle bağlantı kurarak kendisi için bazı araştırmalar yapmasını rica etti. Aynı gece Borslap düzenli olarak bilgi aldığı bazı muhbirlerle bağlantı kurdu. 50 bin rant oldukça iyi bir paraydı. Victor Mabaşa'nın aranmasının ciddi olarak başladığından artık emindi.
33. ayrımın sonu. Sayfa 452.